Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ve müsnette hadisleri bize aktaranlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ve Ahmet bin Hanbel de kitabını onların rivayet ettiği hadislere göre derlemiş. Hazreti Ebubekir'den başlayan bir kitap ve biz şimdi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerle birlikte olacağız. Hem babası hem de kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaş oldular, yoldaş oldular. Ve Abdullah İbni Ömer genç bir yaşta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yöresinde bulundu. Kız kardeşi, ablası Hafsa'nın da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olması dolayısıyla evine rahat girip çıkabilen kimselerdendi. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının değişik yönlerini de gördüğü onunla birlikte oldu. Efendimizin tüm tavırlarına aşık, meftun bir yapısı var. O ne yaptıysa onu yapmayı çok seven birisi. Şimdi onun bize aktardığı hadis-i şerifleri okuyalım inşallah. 4448. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde ganimet malından süvariye at için iki, binici için bir hisse verdi. Ebu Muaviye'nin rivayetinde ise bir hisse binicisine, iki hisse de atına olmak üzere üç hisse verdi ifadesi geçmiştir ki ikisi de aynı kapı. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ganimet dağıtımı yaparken askerine süvariler hem ata bakmak, onun doyurulması, onun bakımı ve onunla alakalı yükümlülüklerden dolayı iki farklı ganimet payı da onlara verildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri Hayber'de bu şekilde dağıttı. Biliyorsunuz Müslümanların en bol ganimete ulaştıkları bir bakıma ilk fetih Hayber ve bu Hayber fethinden sonra gelen hisseleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde pay etmiş. 4449. hadis-i şerif şöyle. Ziyad bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Abdullah İbni Ömer'e geldi ve her çarşamba günü oruç tutmayı adadığını, Kurban veya Ramazan bayramı gününün bugüne denk geldiğini söyledi. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Allah adakların yerine getirilmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kurban bayramı gününde oruç tutmamızı yasakladı. Bir çözüm var mı? Ben göremedim. Fakat bu adam böyle bir adak adamış. Bu adak yerine getirilecek. Rabbimiz bunu emretti. Fakat yine Resul'ün diliyle de Kurban Bayramı gününde oruç tutmamız yasaklandı. Ne yapacak? Abdullah bildiğini söylüyor. Adam yapabildiğini yapacak. Karar verme noktasında değiliz ama bilgiyi aktarma konusundayız. Benim bilgim bu. Buyur ne yapabilirsin? Yani böyle bir işe kalkışmışsın. O zaman çözüm de sende. Kendin karar ver. Bazen insanlar kendi hayatlarının yükünü bize taşıtmak istiyorlar. Bir fetva bulalım derdindeler. Bilgi bu. Arkadaş faiz haram. Hocam şöyle böyle. Ben Kur'an'da biliyorum ki faiz Allah'a savaş açmak demektir. Bu. Ayet bu. Hadis bu. Ne yaparsın? Siz bilirsiniz diyeceğiz. Kendimize de böyle, başkalarına da böyle. Bilgiyi konuşuyoruz ama insanların hayatına fetvalar vermek, yollar çizmek, bu başka bir yük almak demek ki zor iş. Abdullah İbni Ömer'in bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Allah ondan razı olsun. Ve Allah bu kitabı tasnif eden Ahmet bin Hanbel'den de razı olsun, memnun olsun. Biz 4450. hadis-i şerifi okuyoruz. Aynı rivayet Abdullah İbni Mesud'un da dilinden bize ulaşmıştı Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den. Üç kişi olduğunuz zaman biri yalnız bırakılıp da ikisi aralarında gizlice konuşmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü söyledi. Belki defalarca söyledi. Birisinde Abdullah, birisinde bir başka Abdullah buna şahit oldu. Birisinde İbni Mesud, birisinde İbni Ömer ya da diğerleri. Ya da ikisi aynı ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlediler ve bize aktarıyorlar. 4451. rivayet şöyle. Kim bir köledeki hissesini azat ederse, geri kalan hisseyi de aynı değerde satın alıp azat etmesi gerekir. Köle, bizim şu anda bildiğimiz bir dünya konusu değil. Ama İslam toplumunda böyle bir konu var. Ve bu kölenin azat edilmesi isteniyor. Benim payım var. Bir de falanın payı var bu köylede. İkimiz ortağız. Ben kendi hissemi özgür bırakmak istiyorum. Ama bu adam komple bir adam. Yarısı özgür, yarısı köle olamaz. Eğer böyle bir niyeti varsa adamın elinden kölenin hissesini satın alacak ve onu da azat edecek. Komple azat olsun için çabalayacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4452. hadis-i şerif Said bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Arafat'tan Müzdelife'ye giderken Abdullah İbni Ömer ile birlikteydik. Arafat'tan Müzdelife'ye, artık Kabe'ye doğru harekete geçti Müslümanlar. Müzdelife'ye geldiği zaman bize akşam namazını kıldırdı. Sonra namaza dedi ve iki rekat daha yatsı namazını kıldırdı. Ardından bu mekanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benim yaptığımı yaptı dedi. Yani ben şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığını yapıyorum buyurdu Abdullah İbni Ömer. Ne yaptı? Akşam namazıyla, akşam namazının farzıyla yatsı namazının farzını ki iki rekat olarak birleştirdi ve Müzdelife'de namazını böyle kıldı. 4453. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Velid bin Abdurrahman el-Curaşi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kim bir cenazenin ardından gider ve namazını kılarsa ona bir kırat ecir vardır. Bir kırat ecir vardır. Ne yapana? Kim bir cenazenin ardından gider ve namazını kılarsa ona bir kırat ecir vardır. Defnedilmesinde de hazır bulunursa ona iki kırat ecir vardır. Defnedilirken de orada olursa iki kırat. Kırat Uhud dağından daha büyüktür. Kırat denilen ağırlık öyle bir sevap ki Uhud dağından daha büyüktür. Bu hadis-i şerifi rivayet ettiğini gördü Ebu Hureyre'nin Abdullah İbni Ömer. Bunun üzerine Ebu Hureyre, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne naklettiğine bak, bir dikkat et dedi. Ne diyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle şöyle dedi diyorsun, dikkat et. Ebu Hureyre, Abdullah İbni Ömer'in elinden tutarak Hazreti Ayşe'nin yanına gitti. Ve ey müminlerin annesi, Allah için söyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir cenazenin ardından gider ve namazını kılarsa ona bir kırat ecir vardır. Defnedilmesinde de hazır bulunursa ona iki kırat ecir vardır dediğini işittin mi diye sorduğunda Ayşe annemiz vallahi evet dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre hurma fidanları dikmek ve çarşılarda alışveriş yapmak gibi meşguliyetler benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmama engel olmadı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana sadece bir lokma yedirmesini veya bir kelime öğretmesini beklerdim dedi. Abdullah İbni Ömer, ey Ebu Hureyre, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bizden daha fazla bulunurdun. Bu yüzden onun hadislerini bizden daha iyi bilirsin dedi. Sahabe-i kiramın hadis konusunda ciddiyeti var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir bilgiyi elbette konuşacaklar, tartacaklar. Ebu Hureyre'nin yalancı olduğunu düşünmüyor Abdullah İbni Ömer. Ancak sözün gerçekten Resul'e ait olduğunu tespiti lazım. Babası Hazreti Ömer'in de tavrı buydu. Ve Ebu Hureyre Abdullah'ın elinden tutuyor ve Ayşe annemize gidiyorlar. Bu hadis-i şerifi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duyan bir başkası da o ve orada doğruluyor. Ebu Hureyre biraz belki şöyle kırgın demeyelim de böyle hüzünlü bir şekilde hurma fidanları dikmek ve çarşılarda alışveriş yapmak gibi meşguliyetler sebebiyle ben Resulullah'tan uzak kalmadım. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kaldım. Bana bir lokma yedirdi ve bir kelime öğretsin diye onunla durdum dedi. Abdullah İbni Ömer onun hakkını teslim ederek, ey Ebu Hureyre, sen Resulullah ile birlikte bizden daha fazla bulunurdun. Bu yüzden onun hadislerini bizden daha iyi bilirsin dedi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4456. hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhrama girecek kişi ayakkabı bulamazsa mesleri topuktan daha aşağıda kalacak şekilde kesip giyebilir. Abdullah İbni Ömer, Peygamber aleyhissalatü vesselamın haccına dair, ihramına dair, giysisine dair şahitliklerde bulunuyor. Eğer kişi giyebileceği bir ayakkabı bulamazsa mesleri topuktan daha aşağıda kalacak şekilde kesip giyebilir dedi. Yani ihramlının giyebileceği bir ayakkabı bulamayan kişi, o şartları taşıyan böyle yapabilir. 4457 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi şu şekildeydi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Sana itaate hazırım Allah'ım, sana itaate hazırım. Sana itaate hazırım ki hiçbir ortağın yoktur. Sana itaate hazırım, hamd sanadır, nimet senin, mülk senin, hiçbir ortağın yoktur senin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın telbiyesi böyleydi. İbn Ömer telbiyesine lebbeyk, lebbeyk ve sa'deyk vel hayru fi yedeyk, lebbeyk ve ragba'u ileyk vel amel. Sana itaate hazırım, huzur içinde sana itaate hazırım, hayır senin elindedir, sana itaate hazırım, dilekler sanadır, ameller sanadır ifadelerini de eklerdi. Abdullah İbni Ömer bu cümleyi de telbiyesinin içerisine koyuyordu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4459. hadis-i şerif yine hac günleri. Ziyad bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer ile birlikte Mina'daydık. Bir adamın kurban edeceği devesini oturttuğunu görünce, kurban günleri, onu ayağa kaldır ve bağlayıp kes. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti bu şekildedir dedi. Deveyi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ayağını bağlayarak ayakta kesiyor imiş. 4461. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramda olan kimse hangi hayvanları öldürebilir diye sorulunca akrep, fare, çaylak, karga ve saldırgan köpeği öldürebilir buyurdu. Akrep, fare, çaylak, karga ve saldırgan köpeği öldürebilir buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. 4462. hadis-i şerif Abdullah bin Ubeyd bin Umeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Babamın Abdullah İbni Ömer'e neden Hacerül Esved ve Rüknü Yemani olmak üzere sadece Kabe'nin iki köşesini iki rüknü selamlıyorsun diye sorduğunu işittim. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Bunu yapıyorsam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem onları selamlamak kişinin günahlarını siler buyurduğunu işittiğimdendir. Yine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi 7 şavt ile güzelce tavaf edip de 2 rekat namaz kılan kişi bir köleyi azat etmiş gibi sevabı olur buyurduğunu işittim. Yine onun şöyle buyurduğunu işittim. Tavaf esnasında her bir adım atışında kişiye 10 iyilik sevabı yazılır, 10 günahı silinir ve derecesi 10 derece yükseltilir. Ya Rabbi lütfet ümmeti Muhammed'e özgür bir şekilde hac ve umreler yapabilmeyi. Kabe'nin iki rüknünü selamlamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle kişinin günahlarını siliyor. Yine Kabe'yi 7 kere dönüp şavt ile tavaf eden kişi bir de 2 rekat namaz kılarsa makamda bir köleyi azat etmiş gibi sevap alıyor. Yine tavaf esnasında her bir adım atışında 10 sevap, 10 günah siliniyor, 10 derece yükseltiliyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4463. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah'ın Hacerul Esved'i selamladığını gördüm. Bundan dolayı ben de ne sıkıntıda ve ne de rahatlıkta onu selamlamayı bırakmam. Yani dar da olsa ortalık, bol da olsa ben ona selam veririm. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı. 4464. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fadıl bin Abbas, Üsame bin Zeyd, Osman bin Talha ve Bilal ile birlikte Kabe'nin içine girdi. Girdikten sonra Bilal'e emrederek kapıyı içeriden kapattı. Bir süre kaldıktan sonra da dışarıya çıktı. İçlerinden ilk karşılaştığım kişi Bilal oldu. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeride nerede namaz kıldı diye sorduğumda şurada iki sütun arasında dedi. Abdullah İbni Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün yaptıklarına karşı çok ilgili. Onun sünneti onu bağlıyor, ona önem veriyor, ona değer veriyor ki öyle olmak zorundayız. Kabe'nin içerisinde nerede namaz kıldığını kimden öğrenebilir? Kim denk gelirse hemen ona soracaktı. Kapıda Bilal denk geldi önce ve hemen ona sorarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın nerede namaz kıldığını öğrendi ki o da iki sütun arasında dedi. Biz de bunu bu şekilde öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde sanırım bu namazı bu şekilde kıldı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4466. hadisi şerifle birlikteyiz. Sizden biri cuma namazına geleceğinde gusletsin, yıkansın buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cumaya gelen Müslümanın temiz gelmesi gerekiyor. Çünkü sıcak günler Müslümanların giysileri de kalındı ve mescit oldukça kokuyordu. Ama cumaya gelirken Müslümanlara Peygamber aleyhissalatü vesselam daha bir böyle özenli gelmelerini emretti. 4467. rivayet Abdullah İbni Ömer'in bize aktardığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize silah çeken bizden değildir. Müslümana ok, mızrak, kılıç gösteren, bugünkü silahlar da öyle ve onu çekip ona düşmanlık ortaya koyan kişi bizden değildir. Müslümanın Müslümana yapacağı bir iş değil bu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'in bize rivayet ettiği bir hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4468 numarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğini sütre yaparak ona doğru namaz kılardı. Devesini kıble tarafına koyuyor ya da hangi bineti ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru namaz kılardı diyor Hazreti Abdullah. 4469. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç kimse vasiyeti yazılı olmadan 3 gece geçirmesin. Abdullah İbni Ömer dedi ki bu hadisi duyduktan sonra vasiyetim yanımda olmadan hiçbir gece geçirmedim. Müslüman azından çoğundan, malı olsun olmasın, nasihatiyle birlikte bir vasiyet yazacak, o yanında bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isteği böyle. Biz de bunu yapmaya gayret edelim Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4470, Nafi'nin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Abdullah İbn Ömer'in bineğinin üzerinde hayvanın döndüğü tarafa doğru nafile namaz kıldığını gördüm. Ona bunun nedenini sorduğumda Ebul Kasım'ın, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle yaptığını gördüm dedi. Abdullah İbn Ömer yolculuğa çıktığında farz namazlara bağlı olan revatip sünnetleri kılmıyor. Sadece farz namazları kılıyor ve onları da Peygamber aleyhissalatü vesselam yaptığı gibi kısaltıyor. Fakat bununla birlikte devesiyle yolculuk devam ederken devesinin sırtında devenin ne tarafa döndüğünü önemsemeden nafile namaz kılmaya da devam ediyor. Fakat farzını kılacağında iniyorlar ve farzı bu şekilde kıbleye doğru kılıyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da yolculuk esnasında nafile namazlarını binitinde kıldığını bize aktarıyor Hazreti Abdullah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4471. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hayvanlarının izinsiz sağılmalarını yasaklamıştır. Sahiplerinden habersiz olarak hayvanlar sağmak yasak. Onlardan izin alarak bu yapılacak. Dağda bayırda yayılıyor olsa da. 4472. hadis-i şerif ise şöyle. Abdullah İbni Ömer diyor Nafi, onun talebelerinden. Abdullah İbni Ömer yolculukta akşam vakti ufuktaki kızıllık kaybolduktan sonra akşam ile yatsı namazını cem ederek, birleştirerek kılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında acele etmek zorunda olduğu zaman akşam ile yatsı namazını cem ederek kılardı derdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4473. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaza türü tıraşı yasakladı. Çünkü gaza türü tıraş çocuğun başının bir bölümünün tıraş edilip bir bölümünün bırakılmasıdır. Kelime el-gada'u, yani başın bir tarafını tıraş ediyorsun, diğer tarafında saç kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir tıraşı, başı bu şekilde tıraş etmeyi yasakladı. Bugün insanlar değişik şekiller ile tıraş yapma derdindeler. Başın tepesinde böyle saçlar kalıyor, yanlardan alınıyor, enselerden alınıyor. Ya da bakıyorsunuz yan taraf kabarık durmuş, tepeden kenardan alıyor. Değişik değişik tıraşlar var. Model model insanlar kendilerini biçimlendiriyorlar. Öyle güzel olduklarını düşünüyorlar. Fakat ben nasıl güzel olacağımı da, nasıl yakışıklı olacağımızı da, saçımızı nasıl tıraş edeceğimizi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sormak durumundayız. Eğer konuyu mu soracağız, her şeyle mi diyemem. Çünkü cennet yolunda yürümek istiyorsam, onun bütün amelleri, bütün tavırları, bütün hareketleri bizi bağlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle başın bir tarafında saç, bir tarafında yok, şekiller vererek filan bunu istemedi. Ya tıraş edilecekse her tarafı güzelce kesilecek, doğru dürüst olacak, yani eskilerin tabiriyle bu şekilde bir tıraşı istiyor Resulullah, değilse başın bir bölümünün tıraş edilip bir bölümünün bırakılmasını yasakladı diyor Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Kaka bin Hakim'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4474. hadis-i şerif. Abdülaziz bin Mervan, Abdullah İbni Ömer'e mektup yazarak bana ihtiyacını bildir dedi. İdareci konumunda Abdülaziz bin Mervan, Abdullah İbni Ömer'e mektup yazıyor. Bana ihtiyacını bildir diyor. Karşılayalım. Abdullah İbni Ömer ona şöyle yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veren el alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakımından sorumlu olduğun kimselerden başla buyurdu. Ben senden ne bir şey isterim ne de senin vasıtanla Allah'ın bana vereceği rızkı reddederim. Şimdi idarecilerin şerleri de farklı. Hayır yapmak isterler, hayırlarını reddedersen de şerleri gelir. Abdullah İbni Ömer çok hoş bir söz ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle onun şerrini engellemeye gayret ediyor. Hayrına da ihtiyacı olmadığını söylemeye çabalıyor. Veren el alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakımından sorumlu olduğun kimselerden başla. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Ben almaktan yana olan birisi olamam böyle olunca. Ve sen vermek pozisyonunda vermeyi istiyorsan önce bakımından sorumlu olduğun kişilerden başla. Demiş oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle Abdullah İbni Ömer, Abdülaziz bin Mervan'a. Ve ardından devam etti. Ben senden ne bir şey isterim? Çünkü ihtiyacım yok ve elimi de açmam sana. Fakat ne de senin vasıtanla Allah'ın bana vereceği rızkı reddederim. Böylece sana yalakalık yapacağımı da düşünme. Yani sen bana bir şeyler verirsen, ben de bunu alırsam, bundan sonra senin kulun kölen olurum, sana hizmet ederim gibi düşünme. Verenin Allah olduğu bilinci bende sağlam duruyor ve Allah-u Teala senin vesilenle bana bir rızık ulaştırmıştır. Bunu da reddetmem diyor Hazreti Abdullah Abdülaziz bin Mervan'a. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4475. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resim yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara yarattıklarınıza can verin denilir. Bu son bölümden ötürü bilebildiğim kadarıyla Müslüman fakihler bu resimlerin canlı resimleri olduğunu düşündüler. Hayvan ya da insan figürleri. Bunu yapanlara kıyamet günde azap edilir ve onlara yarattıklarınıza can verin denilir. Biraz önce okuduğumuz bir hadis-i şerifin açıklaması geldi biraz da. 4476. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Said bin Cübeyr'in rivayet ettiğine göre Abdullah İbni Ömer nafile namazları bineğinin üzerinde kılar, vitir namazını kılacağı zaman ise bineğinden inip yerde kılardı. Said bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e hanımına zina iftirasında bulunan bir kimsenin durumunu sorduğumda şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aclan oğullarından bir çifti lanetleşme sonrasında birbirinden ayırmıştı. Allah ikinizden birinin yalan söylediğini biliyor. İçinizden yalan söylediğini itiraf edip tövbe edecek var mı diye sordu. Bunu 3 defa sormasına rağmen sözlerinden dönmeyince onları boşadı. Biliyorsunuz Allahu Teala bu konuyu bu şekilde Nur suresinde bizim için çözdü. Eğer kadın, erkek bir iftirada ya da suçlamada bulunursa birbirleri hakkında zina noktasında çözüm bu şekilde olacak. Karşılıklı lanetleşme ile olacaktır. Çünkü bu hayata başkasının bakma imkanı yoktur. 4 şahit getirme imkanı yoktur. Ve fakat eşinin yaptığı, hanımının yaptığı yanlışı gören bir adamın buna tahammülü de zor olacak, mümkün olmayacak. Çözüm nedir? Çözüm karşılıklı lanetleşerek ayrılmalarıdır İslam toplumunda. İslam toplumunda çünkü eğer kişi evli olarak zina ederse taşlanır, rejim edilir. Eğer iftira atarsa namuslu iffetli bir kadına da 80 sopa yer ve onun şahitliği kabul edilmez. Dolayısıyla böyle bir pozisyonda ya suçlamada bulunan 80 sopa yiyecek ya suçlanan rejim edilip öldürülecek. İkisinin de cezadan kurtulmaları böylesi bir yeminle olacak. 4 defa yemin edecekler ve 5.sinde de yalan söylüyorsam Allah'ın azabı laneti üzerime olsun diyecekler. Kur'an'da bu şekilde çözüldü. Said bin Cübeyr'in sorusuna Abdullah İbni Ömer bu şekilde cevap verdi. Son hadis-i şerif, Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, Dacnan'da iken ezanı okuduktan sonra namazı çadırlarınızda kılın diye seslendi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yolculuk sırasında soğuk veya yağmurlu gecelerde müezzinine ezan sonrası namazlarınızı evlerinizde kılın diye seslenmesini emrettiğini anlattı. Böylesi zamanlarda Müslümanlar cemaatle namaz kılmak için bir araya gelmiyorlar, çadırlarında namazlarını kılıyorlardı. Rabbim peygamberin yolunda onun yaşadığı hayatı yaşamayı bize lütfetsin ve onun bu şerefli sözlerini okuyup, anlayıp, kavrayıp hayatına geçiren kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.